Ayrım 34, Kale, Stephen James, sayfa 449, 91. bölüm. Doktor Osborne ağzı kuruduğu için bize bildiklerini anlatmaya başlamadan önce bir bardak su doldurup bir dikişte içerek bardağı masaya koydu. Ve sonra köpek balığı araştırmacısı kadınla, Cassandra Lillo'yla hiç tanışmadım, yemin ederim. Sadece vermiş olduğu bazı bilgileri kullandım. Birbirimizle görüşmemiz yasaktı dedi. Kimin kiminle görüşmesi yasaktı diye sordu Ralph. Derin bir sessizlik oldu. Doktor Osborne şimdiden bize söylemesi gerekenden çok fazlasını söylemişti. Elleri titriyordu. Tek bildiğim şey hepimizin bilgi verdiği sadece bir kişi vardı. Bir irtibat kişisi. Biz araştırmalarımızı ona verirdik ve o da bir başkasına verirdi. Doktor Osborne tedirgin bakışlarını Ralph'ten bana ve sonra tekrar Ralph'e çevirdi. Bunda yasa dışı hiçbir şey yok. Bu bir araştırma için son derece sıra dışı ve verimsiz bir yol gibi görünüyordu. Ancak ilk defa kullanılmış bir yöntem değildi. İkinci Dünya Savaşı zamanında Oak Ridge, Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda tam olarak ne üretildiğini, atom bombasının parçaları ve yakıtı görevli olan çok az insan biliyordu. Çalışanlar ancak bomba tamamlandığında ne üretmiş olduklarını anlayabildiler. Yani Osborne gerçekten de masum piyonlardan biri daha olabilirdi. Günümüzde ne tür bir silahın böyle gizlilik gerektirebileceğini merak ettim. Ancak şu anda sonuç üzerinde durmak yerine süreç üzerine odaklanmaya karar verdim. Pekala dedim. Cassandra araştırma sonuçlarını size gönderiyordu. Peki ya siz? Sizinkileri kime gönderiyordunuz? Kurvetek isminde bir adama. Doktor Oktal Kurvetek. Onun hakkında ne biliyorsun?
Hiçbir şey. Sadece Victor Drake'e yakın çalıştığını biliyorum.
Rol yapıyor dedi Ralph.
B-14 numaralı binanın dışında çalışın öyle mi diye sordum. Osborne başını onaylarcasına salladı.
Şimdi beni iyi dinle dedim. Bana B-14'te neler olduğu hakkında bildiğin ne varsa anlatmanı istiyorum. Neden birileri o binayı yakmak istesin?
Bulguları, tüm dosyaları ve araştırmaları orada topluyorduk.
Cihazı işaret etti ve bunu da ilk örneği, kimse sisteme giremesin diye her şeyi basılı dosyalar halinde sakladık. Hükümet Çinlilerden endişe duyuyordu. Şimdiye kadar toplamış olduğum tüm bilgi parçalarını aklımda birleştirmeye çalıştım. Ancak hepsi hala karma karışıktı.
Bu ilk örnek dedim. Zayıf nöral elektromanyetik uyarıları tespit etmekten daha fazla şeyler yapıyor öyle değil mi?
Ürkek ürkek evet dercesine başını salladı ama hiçbir şey söylemedi.
Biraz daha yardımcı olmanızı tavsiye ederim dedi Ralph. Cevap olarak tedirgin bir şekilde parmaklarını birbirine sürten Doktor Osborne'a.
Mac teknolojisiyle olan bağlantıyı anlat dedim.
Öne doğru eğilmiş olan ve kalın ensesinin şerit halindeki sinirleri gömleğini geren Ralph'e gözün ucuyla baktı. Sözüne devam ederken gözlerinde korku vardı.
Cihaz manyetoensefalografi de veya sizin dediğiniz gibi MAG'le aynı temel esasları kullanıyor. Bir MAG cihazı sahada kullanılmak için çok büyük. Ayrıca hastanın cihazın önünde kıpırdamadan saatlerce oturması lazım. Tüm bunların yanında diğer manyetikleri engelleyebilmek için kriyojenik ısıya ve yalıtılmış bir odaya gereksinim.
İşte burada köpek balıkları devreye giriyor dedim. Düşüncelerimi yüksek sesle söylemiş ve istemeyerek Doktor Osborne'un sözünü kesmiştim. Köpek balıklarının bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Elektro duyumsal organlarındaki peltemsi madde aracılığıyla sinyalleri anında hareket halindeyken algılarlar.
Mukopolisakkarit dedi başıyla onaylayarak.
Demek istediğim köpek balıklarının kriyojenik ısılara veya koruyucu cihazlara ihtiyaçları yoktur ve bunu uzun mesafelerde de yapabilirler.
Aynen öyle dedi Doktor Osborne. Yani lazer güdümlü hedef belirleyen bir cihazı köpek balıkları üzerinde yapılmış olan elektro duyumsal araştırmalarından elde edilip geliştirilen nöromorfik ve biyogenetik teknikleriyle birleştirip bir de manyetoensefalografi teknolojisini katarak köpek balıklarının Lorenzini ampullerinin ve nöral yollarının yapay şeklini yaratmış olduk. İnanması güçtü ama anlattıklarını takip edebiliyordum. Ancak daha fazlası, çok daha fazlası olmalıydı.
Peki ya sezyum 137?
Problemlerden biri buydu. Cihaza doğru yürüyüp işaret etti. Şu sökülebilir parçayı görebiliyor musunuz?
Cihazın altındaki sezyum 137 ünitesini çıkarttı.
Cihaz kullanım halindeyken az miktarda kaçağı engelleyemedik. Şu anda tamamen güvendeyiz.
Sezyum 137'yi yerine geri taktı. Pekala dedim. Beynimizdeki sinirlerin sinaps salgıladıklarında çok küçük elektromanyetik dürtü meydana getirdiklerini biliyorum. Meg bunu tespit ediyor. Ancak tüm bunların birbiriyle olan bağlantısı nedir?
Hemodinamik veya elektrofizyolojik sinyallerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamadaki son gelişmelerle...
Ralph ellerini beline koyup bir eğitim subayı gibi durdu.
Zamanımızı boşa harcıyor Pat.
Ralph huzursuz göründükçe Osborne'un dili çözülüyordu. Ralph ya bunu fark etmişti ya da bilerek sinirlenmiş gibi görünüyordu. Veya gerçekten de sinirleniyordu, hangisi olduğunu anlamak zordu.
''Bize beyin dalgalarından bahset.'' dedim Doktor Osborne'a.
Korkarak ellerini ovuşturdu ve yavaşça Ralph'ten uzaklaştı.
''Hemodinamik ve elektrofizyolojik sinyaller beyindeki farklı süreçlerdir. Uyarıcılara farklı tepki verme yollarımızdır. Bu iki farklı sürecin zamansal ve mekansal ilişkilerini inceleyerek hangi sinirsel dürtünün hangi bilişsel görevle bağlantılı olduğunu daha iyi anlayabiliriz.''
Bir saniye. Doktor Osborne'un oturma odasındaki halının üzerinde duran cihaza baktım. Bu cihazın insanların düşüncelerini okuyabildiğini söylemiyorsun değil mi?
Hayır. Bu derece spesifik bir şeyi algılayamaz.
Yani hiçbir şekilde bunu yapamaz öyle değil mi? Genel anlamda bile yapamaz değil mi?
Hayır.
Ancak bir an durdu ve gözleri uzaktaki duvara takıldı.
Bence bunun olabilme olasılığını en azından düşünüyordu.
Teorik olarak bana kalırsa bu çizgideki bir araştırma bunun mümkün olup olmadığını araştırıyor olabilir. Ancak yine de gerçekleşmesi çok uzun yıllar alır.
Aklıma DARPA ve İDR'deki teorik silah sistemiyle ilgili araştırmaları geldi. Tüm parçaları yavaş yavaş birleştirebiliyordum ve yanıldığıma inanmak istiyordum. Ralph yüzünü buruşturdu.
Ama bir insanın düşünce yapısının şemasını çıkarabilir diyorsun öyle değil mi?
Bu şekilde de söylenebilir. Evet, spesifik sinirsel yolları tanımlayarak bunu yapabilir.
Bir insanın benzersiz sinirsel frekansının şemasını çıkartarak hükümet aradığı kişiyi hiç kimsenin açıklayamayacağı tek şeyle, beyin dalgalarıyla tespit edebilirdi.
Ralph de benimle aynı düşüncede olmalıydı.
Güvenlik güçleri bunu yüz tanıma sistemi yerine kullanabilir dedi, her yere yerleştirebilir.
Huzursuz edici bir düşünce aklımı kurcalamaya başladı. Ya bu cihaz Ulusal Jeoz Uzamsal İstihbarat Dairesi'nin bir sonraki casus uydularına yerleştirilirse? Böylelikle NGIA insanların sinirsel yollarını, şemalarını çıkartabilir ve bu teknoloji binaların içini ve enkazların altını görebildiğine göre bir insan ister dışarıda, ister içeride olsun veya bir mağarada saklanıyor olsun onu bulup tanımlayabilir. Bu Calvin'in global video projesinin en uç noktaya varması demekti.
Ralph'in çalan telefonu beni konuşmaya geri döndürdü. Numaraya bakıp telefona cevap vermek için diğer odaya geçti. Ardından bir düşünce daha çekiç darbesi gibi aklıma geldi. Bu yine bir varsayımdı tabii ki ama ya gerçekleşmesi mümkünse. Tessa'nın söylemiş olduklarını hatırladım. Duping gibi düşün. Gerçekleşmesi ne kadar imkansız gibi görünse de gerçekleşmişti.
Demek ki gerçekleşmesi mümkündü.
bu düşünceyi dikkate almam gerekiyordu.
Rigel dedim, yakınlık göstergesi olarak ona ilk adıyla hitap etmiştim ve bunun onu konuşturmasını umuyordum. Cihaz sadece sinirsel güdülerin yollarını belirleyip şemasını çıkarmaktan daha fazla bir şey yapmak için ayarlanabilir mi?
Kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsunuz?
Sinirsel sinyalleri etkilemek için kullanılabilir mi? Veya onları değiştirmek için, bir şekilde bozmak için?
Başını salladı, aceleyle farklı bir biçimde tekrar sordu. Bir düşün. Bu cihaz bir şekilde bir insanın beyin hareketlerinin benzersiz sinirsel yapısı aracılığıyla tespit edilmesini ve sonra bir şekilde bu beyin hareketinin bozulmasını sağlayabilir mi?
Serebrovasküler kazaya neden olabilir mi diye mi soruyorsunuz?
Evet, mesela bir insanı felce uğratabilir mi? Veya davranışlarını etkileyebilecek dönüşü olmayan başka tür bir beyin hasarı yaratabilir mi?
Bu nasıl olur bilemiyorum. Başını iki yana salladı. Hayır.
Emin misin?
Kesinlikle. Bunun mümkün olabileceği bir yol göremiyorum.
Ralph odaya geri geldi. Belki sezyum 137 ile dedim. Veya bir şekilde lazer hedefleme aracılığıyla. Şu anda mümkün olduğunu söylemiyorum ama teorik olarak mümkün mü? Nöropatoloji dalında doktoram var. Bu ileride mümkün olabilir mi?
Hayır, tabii ki olamaz. Bunun mümkün olabilmesi için gereksinim duyulacak şey...
Uzun bir süre boşluğa baktı. Sonra gözlerinde bir korku belirdi ve yüzünün rengi soldu.
Oh!
İşte buydu. Duymak istediğim buydu.
Ralph, Doktor Osborne'u buradan götürmemiz gerekiyor.
Ne? Neden?
Burası benim evim diye aykırdı Doktor Osborne. Ben burada kalıyor...
Güvenliğin için peşine düşecekler. Çok fazla şey biliyorsun. Dinle. Araştırma sonuçlarından burada olanlar var mı yoksa hepsini B14'e mi gönderdin?
Konferansta yanımda bazı dosyalar vardı. Ben...
Şimdi neredeler?
Bay Drake kekelemeye başlamıştı. Siz gelmeden yarım saat önce buraya uğradı. Her şeyi ona verdim.
Hayır, olamaz. İnanamıyorum. Ben...
Ralph'e işaret ettim.
Rigel'ı saha ofisine götür ve onu korumaları için birkaç ajanı görevlendir. Ve sonra Drake'i ve kuvvet eklerinden o herifi bul. Diğer araştırmacıların kim olduklarını öğren. Hepsini koruyucu amaçlı gözaltına almamız gerekiyor. Ancak tüm bunları ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi olur. Hala işin içinde kimin olduğunu bilmiyoruz. Bizim ofisten veya polis teşkilatından birileri olabilir.
Sence Drake şehit olabilir mi diye sordu Ralph.
Cihazı kaldırıp büyük çamaşır torbasının içine geri yerleştirdim.
Hayır, aklımda başka birisi var. Sen sadece Doktor Osborne'u sağ ofisine götür ve güvende olduğundan emin ol. Sonra Drake'e git. Margaret sana yardım etsin. Güvenebileceğimiz tek kişi o.
Margaret mi?
Margaret, şehit değil. Biraz abartmıyor mu?
Bana bu konuda güven Ralph.
Sen nereye gidiyorsun?
Lien Hua'yı bulmaya. İçinde cihazın olduğu çamaşır torbasının ağzını bağlayıp kapıya kadar götürdüm.
Melis özellikle onu istedi. Onu tanıyorlar. Güvende değil.
Kapıdan çıktığımızda telefonum çalmaya başladı. Elektronik bir ses. Sizde benim istediğim bir şey var Doktor Bowers dedi.
Şey dedim. Ben de aramanı bekliyordum.
...92. bölüm...
Size garanti edebilirim ki dedi şehit, onun peşinde olan tek insan ben değilim.
Çok iyi, haydi buluşalım. Sen birkaç arkadaşını getir, ben birkaç arkadaşımı getireyim ve bir parti yapalım.
Arabanın motorunu çalıştırıp caddeye çıktım. Lütfen Doktor Bauer, sizin canınızı yakmak zorunda kalmak istemiyorum.
Bak şimdi, bir federal ajanı tehdit etmek hiç de zekice olmadı. Bu seni yakaladıktan sonra mahkemede hiç de iyi olmayacak.
Şehit dediğimi duymazlıktan geldi. Tüm bunlar senin aklının hayalinin alamayacağı kadar çok daha ileriye ve kötüye gidebilir. Kendini ve değer verdiğin insanları korumanın tek yolu cihazı vermendir. Sana saati ve yeri söyleyeceğim. Eğer dediklerimi yaparsan benden veya adamlarımdan bir daha hiç haber almazsın. Ancak beni gelip cihazı almak zorunda bırakırsan bu senin için hiç iyi sonuçlanmaz.
Elinden geleni ardına koyma dedim. Ardından telefonu kapattım. Belki sıradan bir ifadeydi ama söylemek hoşuma gitmişti. Olaylar ilginçleşmeye başlamıştı. General Cole izlemekte olduğu aptal programdan sıkılıp kız kardeşinin televizyonunu kapattı. Televizyonun sesi kesilir kesilmez arkasından bir ses duydu. Konuşan kız kardeşi değildi. Çok uzun zaman oldu Cole.
Cole Biscay'nin duyduğu son söz bu oldu. Çünkü onun 30 yılı aşkın bir süre önce eğitmiş olduğu, bir zamanlar Kuzey Carolina'da valilik yapmış olan ve şu anda da FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan katil elindeki tabancanın tetiğini çekti. Kurşun generalin başının arkasından girip sağ gözünün yuvasından çıktı. General Cole Biscay'nin taze cesedi, kız kardeşi Beverly'nin oturma odasındaki cart sarı renkteki halının üzerine yığıldı. Sebastian Tyler silahını kılıfına soktu. İşte, sonunda bu işin icabına bakılmıştı. Generalin kız kardeşi daha sonra eve geldiğinde cesedi bulabilirdi. Ne yazık ki ortalığı çok kirletmişti. Şimdi Cassandra Lillo'yu ziyaret edip küçük bir işi daha halletmenin zamanı gelmişti.
Lien Hua'yı aradım. Oteldeydi. Beni orada beklemesini söyledim. Sonra Tessa'nın numarasını çevirdim. Sesli mesaj kaydı bağlandı. Beni mümkün olduğunda aramasını söyleyen bir mesaj bıraktım. Bir kez daha nerede olduğunu kontrol etmek istemiyordum. Fakat şehit değer verdiğim insanları tehdit ediyordu ve bu nedenle Tessa'nın nerede olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Bundan dolayı benden nefret edeceğini bilsem bile sanal suç birimini arayıp Tessa'nın telefonunun GPS'ini takip etmelerini istedim. Birkaç dakikalık stresli beklemeden sonra hala 10.000 metre yükseklikte Denver'dan 45 dakika uzaklıkta olduğunu öğrendim. Bu çok iyiydi. Uçağı gecikmeli de olsa kalkmış olduğu için sevinmiştim. Tessa güvendeydi. Şehrin ana yolları tıkalıydı ve trafik milim milim ilerliyordu. Bunun üzerine ben de otobandan çıkıp San Diego'nun arka sokaklarından gitmeye başladım. Ailemi aradım ve çoktan havaalanına gitmiş olduklarını öğrendim. Dinle dedim babama. Oraya sizi almaları için birkaç polis memuru göndereceğim. Her şey yoluna girene kadar onlarla kalın. Yarın eve gelmeye çalışacağım. Kabul etti. Telefonu kapattık. Sarı ışıkta geçerken Denver Polis Teşkilatı'ndaki arkadaşım Taman Kurt Mason'ı arayıp olanları anlattım. Kurt, havaalanına Tessa'yla ve ailemle, Martha ve Connor'la buluşmaları için iki memur gönder. Elimden geldiğince çabuk oraya gelmeye çalışacağım. Muhtemelen bir veya iki gün içerisinde. Geldiğimde işlere el atarım ama lütfen ben gelene kadar Tessa'nın ve ailemin güvende olmasını sağla. Eğer havaalanında onları bulamazsanız evlerine bir ekip yolla.
Merak etme Pat, onları bizzat kendim gidip alacağım.
Sağ ol. Neredeyse otele varmıştım. Birkaç dakika içerisinde Lien Hua ile birlikte olacaktım. Gece kulübüne yaklaşırken Riker elini Tessa'nın beline doladı. Tessa onun sıkı kaslarını hissedebiliyordu. Bir erkeğe bu kadar yakın olmak harika bir duyguydu, geri çekilmedi. Tessa kendini çok iyi hissediyordu, hem de çok. Acaba bir yavru kuş yuvasını terk ettiğinde de aynı şeyleri mi hissediyor diye merak etti. Rüzgara karşı kanatlarını açarken özgür ve bağımsız, heyecanlı, çok heyecanlı. Yasak bölgelerin kenarında yürümenin verdiği heyecan. Gece kulübünün kapısında kel kafalı iri yarı bir adam elini havaya kaldırdı. Sesi sanki bir metro tünelinden geliyor gibiydi.
Kimlikler!
Riker cebinden bir şey çıkardı, öne doğru eğilip iri adamın eline sıkıştırdı. Tessa adamın eline sıkıştırdığının yeşil bir kağıt olduğunu fark etti. Adam paraları eldivenli eliyle sıkıca kavrayıp içeri girmeleri için işaret etti. Artık içerideydiler.
Teşekkür ederim diye fısıldadı Tessa.
Bir şey değil.
Dar bir koridordan geçerlerken havayı saran gümbür gümbür müzik Riker ve Tessa'nın etrafında yankılanıyordu.
Her iki yanda arada yanıp sönen ışıkların altındaki ve gölgeler arasındaki sabırsız aşıklar birbirlerini elliyorlardı. Riker ve Tessa dans pistine doğru ağır ağır ilerlerken koridorun gizli köşelerinden birkaç adam Riker'ı başıyla selamladı. Sonra Riker müziği bastırıp sesini duyurabilecek kadar yüksek sesle Tessa'ya ''Beni burada tanırlar, buraya sık sık gelirim.'' dedi. Tekno müzik havaya ve duvarlara çarparak zemini salladı. Bu Tessa'nın çok hoşuna gitmişti, hem de çok. ''Burası yıkılıyor.'' diye bağırdı. ''En çok sevdiğim kulüplerden biridir.'' Tessa birkaç tane sörfçü tipli adam gördü. Ancak kulüpteki çoğu insan onlara kıyasla daha karanlık tiplerdi. Tessa'nın bir yanı kendini evinde gibi, diğer yanı ise güvensiz hissetti. Sonra Riker elini tutup onu dans pistine, deri kıyafetleriyle terli ve sallanan vücutların arasına çekti. Tessa daha önce de kulüplere gitmişti ama bunun gibi etkileyici bir kulübe ilk defa geliyordu. Heyecan verici, çok heyecan vericiydi. Trans etkisi yaratan müziğin vuruşunu içinde hissetti, sanki damarlarından akıyordu. Riker'ın gözlerini kapayıp kendini müziğe kaptırışını izledi. Tüm vücudu şarkının ritimlerine uyum sağlıyordu. Riker'ın kollarını vücudunda hissetmek istedi ve daha da yaklaşıp bacağını hafifçe ona sürttü. Riker gözlerini aralayıp çapkın çapkın güldü. Tessa'yı kendine doğru çekti. Heyecan verici, çok heyecan vericiydi. Tessa titredi. Belki Riker'ın dokunuşu yüzündendi. Belki de o gün Minnesota'daki donmuş göldeyken annesinin uzaktan yankılanan sesi yüzündendi. Ona geri dönmesini, buz üzerinde fazla uzaklara gitmemesini söyleyen uyarı yıllar geçtikçe etkisini yitirmişti. Tessa lazer ışıkların altında gözlerini kapattı. Çocukluğundan kalan kısık uyarıyı duymazlıktan geldi ve nabzı gibi teninin altında atan müziğin eşliğinde dans etti. 34. ayrımın sonu. Sayfa 460.